Ayrım 6. Atevi Hazretleri, bir Bektaşi babası, Mustafa Barlas. Sayfa 88. Yeraltı Mestan Şehri. Atevi'nin Fazlı adında bir talibi vardı. Çok kısa boyluydu ve cüce gibiydi. Fakat diğer taliplerden ayrı olarak farklı zamanlarda gelir ve Atevi'ye sualler sorar, sohbetinde bulunurdu. Gelirken hu derdi, destur var mıdır diye sorar, Atavi ancak destur verdiğinde huzura girerdi. Fazlı, Atavi baba derdi, Müslümanlığın özü nedir, hayatın anlamı nedir, kitap nedir, sizinle bizim aramızdaki fark nedir? Atavi de bıkmadan, usanmadan ona tekrar be tekrar aynı şeyleri anlatır dururdu. Müslümanlığın özü Allah'ı sevmektir, Muhammed'i sevmektir, Ali'yi sevmektir, onlara yakın olmaktır. Hayatın anlamı muhabbettir, sevgidir, aşktır. Kitap Kur'an'dır ama illaki kainattır. Sizinle bizim aramızda Allah'ın kulu olarak hiçbir fark yoktur. Biz Ademoğluyuz, sizler de melek soylusunuz. Sadece buna itiraz ederdi Fazlı ve bizler Adem'iz, sizler de cinsiniz derdi. Fazlı'nın Adem'den kastı bizim cinsimizden olanlar demekti. Cinden kastı ise bizden olmayanlar idi. Yani Romalıların bütün Romalı olmayanlar için kullandığı barbar tabiri gibi genelleyici ve kayıtlayıcı bir yaklaşımla bütün kendi cinslerinden olmayanları cin olarak tarif ifade ediyordu. Atavi'nin sonradan öğrendiğine ve fehmettiğine göre onların hocaları da kutsal kitapları ve özellikle Kur'an'ı öğretirken kendilerini Ademoğlu ve Adem'in soyu olarak tavsif ediyorlardı. Dolayısıyla insanlar da onların da kendi Ademlerinin soyundan olmayan manasına, cin ve yüksek varlık manasına melek soylu olarak tanımlanmaktaydı. Atavi bir gün yer altındaki Fazlı'nın evine konuk oldu. Ailesiyle tanıştı. Fazlı'nın yaşadığı şehir yeraltı şehriydi. Oldukça kalabalık ve aydınlık geniş caddeler ve sokaklar, en fazla iki katlı olan büyük evler, hem ulaşım hem iletişim çok kolay ve rahattı. Hemen hemen 1 milyon kadar Fazlı'nın türdeşlerinin yaşadığı bu şehrin adı Mestan'dı. Fazlı Atavi'yi Mestan şehrinde dolaştırdı. Geniş ve kalabalık caddelerde soğan kabuğu rengindeki pencereleri kapalı olan fakat yolun ve çevrenin içeriden şeffaf perdeler sayesinde görülebildiği ve saitlerle uzun zaman gezindiler. Hint ve Rus dini mimarisini andıran sivri kubbeli yapıları gösteren Fazlı, buraların üçgen veya beşgen biçiminde inşa edilen tapınaklar olduğunu ve şehirlerinde hepsi bir arada yaşayan Müslüman, Hristiyan, Musevi, Budist ve Zerdüştî Mecusilerin hepsinin kendilerine ait ayrı bölmelerde ibadet ettiklerini ve aynı bina içindeki dip dibe fakat farklı odalara benzeyen yapılarda aynı anda barınabildiklerini anlattı. Vaktiyle Müslüman, Hristiyan ve çok güçlü olan Mecusilerin arasında 1000 yıldan uzun süren savaşların olduğunu, bu savaşların sonunda birçok türdeşlerinin yanarak, daha doğru deyişle sönümlenerek helak olduğunu ve hiçbir gruba açık zafer kazandırmayan bu savaşların Akiller Meclisi oluşturularak sonlandırıldığını anlattı. İki katlı evlerin bazıları birbirine çok bitişik ve karşılıklı evler arasında kemer benzeri bağlantılar ve köprüye benzeyen bağlantılar bulunmaktaydı. Fazlı'nın en samimi arkadaşlarından biri olan fakat aynı zamanda bir Ortodoks Hristiyan olan Zafir de bu gezintide onlara eşlik etmekteydi. Fayton gibi ama atı olmayan veyahut da görünmez atı olan vasıta ile uzun zaman gezinti yapan Atavi ve mihmandarları en sonunda eve geldiler. Atavi'ye yiyecek ve içecek olarak manda sütü ikram edildi. Koyu kıvamlı olan ve son derece yağlı ve besleyici olan manda sütü hem açlığını hem de susuzluğunu gidermişti. Atavi bir müddet daha kalıp Fazlı'nın ailesiyle ve arkadaşı Zafir'le sohbet ettikten sonra sabah ezanından önce dergaha geri döndü. Kırklar Cemi. Hay dedik divane geldik, hu dedik ummane geldik, şem dedik pervane geldik, pes dedik imane geldik. Mustafa Barlas. Atavi Kırklar Cem'ine Cemal Baba'nın tavassutu ile girdi. Cemal Baba Erenler'in mahrem sohbetinde işittiği kapusu olmayan kala ve toplu iğnebaşı büyüklüğündeki bir merkezde yapılan meclise Atavi'yi takdimiyle başlayan bir süreçte Atavi'nin manevi hayatı başlamış oluyordu. Ulu Tanrı'ya çok kolay bir iş olan bir devenin iğne deliğinden geçmesinin, devenin küçültülerek veya deliğin büyütülerek veyahut da ne devenin küçültülerek ne de deliğin büyütülerek ama illaki olduğu gibi geçmesinin kün, ol denilip oldurulup yaratılması gibi kapısı olmayan bir kaledeki meclise iştiraki nasip oldu. Bazen Bursa Ulu Cami'de, bazen de kırmızı bir gül dalının altında kurulan meclise iştirak ediyordu. Sözsüz kelamın kılındığı ve mürekkepsiz yazının yazıldığı bu toplantılarda sidre ağacının gölgesinde nasip dağıtılır, hayırlar taksim ve tevzi olunurdu. Her dağıtılan hayır ve nasip bin pare bölük olup her biri ayrı ayrı tekrardan ve baştan dağıtıma tabi tutulurdu. Bunlar da tek tek 12'lere, 7'lere ve 3'lere sunulurdu. En nihayet her biri kaybolur ve Nur-u Muhammediye teslim ve gark olunurdu. Tenlerle ruhlar aynı anda ışığın içinde yunur ve yıkanırdı. Atavi'nin üzerine hususi bir manevi hal gelip bir dem Nur-u Muhammedi ile buluştu. Sanki bembeyaz bir ışığın içinde yüzer gibiydi ve ışık onu ihata etmekteydi ve o da ışığı adeta içmekteydi. Defineci Güntürk. Atavi'nin taliplerinden olan Güntürk, Göne'nin Pomak köylerindendi. Uzun zaman önce Bandırma'ya yerleşmişti. Köy köy dolaşıp seyyar satıcılık yapardı. Asıl merakı ve mesleği definecilikti. Fakat uzun müddet o işlerin peşinden koşmasına rağmen definecilik işinde dikiş tutturamamıştı. Elindeki avucundaki sermayeyi de dedektör ve sair alet ve edevata yatırıp caz çavlak ortada kalmıştı. Birkaç kez de tam kazı esnasında jandarma tarafından basılınca en sonunda bütün bu ekipmanlarına suç eşyası olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından el konulup mahkeme tarafından da müsaade edilince bu yoldaki bütün varını yoğunu kaybetmişti. İşin esasına bakılacak olursa Güntürk ve yanında sürüklediği adamları Şadan ve İlyas çok büyük bir belanın eşiğinden dönmüşlerdi. Güntürk'ün aklına gelivermiş ve çok büyük bir definenin keşfi sırasında hep birlikte akıllarına ermişlerin kaybı bildikleri ve definenin de yitik bir hazine ve mal olması sebebiyle bunu belki de Atavi Hazretlerinden öğrenebileceklerini düşünerek kendisine bu vesileyle müracaat etmişlerdi. Hem maddi hem de manevi yönden oldukça kötü günler geçirilmekte olan Güntürk, Atavi Hazretlerini bir bakıma kendisine sığınılacak bir liman olarak da görmüştü. Kafayı taktıkları Rum altınları ve bütün bunların külliyatlı miktarda bulunduğunu varsaydıkları, günlerini, yıllarını ve nice emeklerini döktükleri define işi sonunda çıkmaza girmişti. Bandırma ile Balıkesir arasında yer alan bütün bölgeyi tarayarak, hemen hemen bütün köyleri dolaşarak peşinde koştukları Rum hazinesi içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Verdikleri paraya mı harcadıkları emeklere mi yansınlardı? Neyse bu akıllılar eski bir iptidai harita, daha doğrusu kroki yardımıyla en sonunda Ezine ve Gönen yolunda bir pomak köyü yakınlarında hazinenin yerini 3 aşağı 5 yukarı tespit etmişlerdi. Tespit etmişlerdi etmesine ama karşılarına en büyük sorun olarak defineyi tespit ettikleri yerden kazı yaparak çıkartmanın yanında bir de tılsım meselesi çıkmıştı. Köyün tam olarak 3 kilometre kadar doğusunda ve şose yolun kenarında cinli ve perili olarak bilinen ve böyle olduğu için de akşam saatlerinden sonra köylülerin ve çobanların hiç yanaşmadığı çeşmenin yakınındaki 100 yıllık tek bir zeytin ağacının bulunduğu yerde ve zeytin ağacından gene doğuya doğru 9 adım yürüyerek dedektörün sinyal verdiği ve yaklaşık 2 metrelik demir çubuğun 1,5 metreden sonra sert bir şeye değdiği ve daha fazla ilerlemediği yeri belirlemişlerdi. Gel gelelim ellerini kollarını şimdilik bağlayan Güntürk'ün Eski definecilerin gittiği kahvehanelerde dolaşırken gençliğinde duyduğu ve bütün eski kuşak defineciler tarafından bilinen ve tam bir itikatla mutlak doğruluğuna inanılan her defineyi bir tılsımın bağladığı inancıydı. Bu inanışa göre tılsım çözülmeden define asla serbest kalamayacak ve bu sebeple ne kadar kazarsan kaz defineyi hıfz eden cinlerin defineyi bir türlü vermeye yanaşmayacakları ve definenin yerini sürekli olarak değiştirebilecekleriydi. İşte gömüye tam olarak sahip olabilmek için kazıcının önce tılsımı çözmesi gerekiyordu. Bunun için inanışa göre definenin yeri yaklaşık olarak tespit edildikten sonra defineci muhtemel olarak definenin bulunduğu bölgeye 5-6 metrekarelik bir alana en az 1-2 santim kalınlık oluşturacak şekilde kül serpecek. Ertesi gün sabah ezanından önce gelip bekleyecek ve gün aydınlanırken küllerin üzerine herhangi bir canlı resmi oluşacaktı. Ve bu resmi oluşacak olan canlının horoz, koyun, keçi, inek, dana her neyse kurban edilmesi gerekiyordu. Yok, eğer insan resmi çıkarsa o zaman işte durum çok vahim demekti. Diyelim ki bir kadın resmi veyahut da bir çocuk veya bir yetişkin bir adam resmi çıktı mı vay ki ne vay. O zaman işte definenin tılsımını çözmek için muhakkak bir insan kurban etmek gerekecekti. Hazinenin hafizleri yani koruyucuları olan ruhlar yani cinler hazineyi teslim etmek istemediklerinde bu yola başvururlardı. İnsanlar da onlara uyarsa işte o zaman tam bir gerçek sapkınlık vukuatları ardı ardına zincirleme olarak yaşanmaya başlardı. Neyse ki henüz tılsım aşamasına gelmeden önce kazı planlaması yapmışlardı. Kazıyı herkesin kendi aleminde ve eğlencesinde olduğu bir yılbaşı gecesi yapacaklardı. Eğer başarılı olurlarsa da yeni seneye zengin olarak gireceklerdi. Ne polisin ne jandarmanın ne de inzibatın uğramayacağı ve başka işlerle ve suçlularla ziyadesiyle meşgul olacakları bir vakitte kazıyı gerçekleştireceklerdi. Fakat yılbaşından 3-4 ay kadar önce yağmurlu ve çamurlu bir gecede tespit ettikleri yere giderek demir kazıkla yoklama yaptıktan ve sert cisme çarpan demirle iyice emin olduktan sonra külleri serpmek ve tılsımı çözmek üzere çıktıkları bir gece kavun, karpuz ve kelemlere vesaire mahsule dadanan domuzlardan dolayı aynı anda domuz avına çıkan iki köyün avcılarının hışmına uğrayarak kaçmak zorunda kalmışlar ve arkalarından yağan leblebi gibi saçmalardan canlarını zor kurtarmışlardı. Allah'tan herhangi birine ne 16'lık bir saçma ne de domuz kurşunu isabet etmişti. İşte tam olarak böyle bir belanın içindeyken hem bu işten kurtulmak için hem de belki de en hafifinden nasıl atlatabiliriz diyerek Güntürk, İlyas ve Şadan Atavi'ye müracaat etmişlerdi. Atavi'ye geldiklerinde sordukları ilk soru şu oldu. Şimdi biz hazineyi çıkartabilmek için illa da bir insan mı kurban etmeliyiz? Eğer etmezsek cinler bizi çarpar mı? Çarparlarsa bizi onlardan kurtarabilir misiniz efendi hazretleri? Ne olur bizi bu işten kurtarın efendim. Atavi hikayeyi önce bir başından anlattırıp Gönen'deki Pomak köyündeki definenin ve Güntürk'ün eline geçen haritanın ne idüğünü soruşturdu. Güntürk ve kafadarlarının anlatımlarından çok fazla bir şey anlayamayan Atavi, define sevdasının boş ve biraz da bu akıldanelerin kendi kendilerini dolduruşa getirerek ürettikleri bir hurafe olduğunu hem aklen hem de feraseten fark etmişti. Ama bu boş inancın peşinden koşan defineciler iflah olmaz kumarbaz veyahut da kara sevdalı Mecnun gibi bir olmaza bağlanmışlardı. Gönüllerine birer kaşık maya atan ve kalplerini çevirmesi için Ulu Tanrı'ya niyazda bulunan Atavi, Güntürk, Şadan ve İlyas'ı hem yanına aldı hem de hizmetine ve himmetine dahil etti. Atavi bu arada Fazlı'yı çağırıp işin aslını ondan da soruşturup öğrenmeyi ihmal etmedi. Fazlı'nın anlattığına göre Güntürk ve Şadan'a kendi cinsinden bir çete musallat olmuştu. Ve bu zavallıları parmaklarında fırıl fırıl oynatıyorlardı. Onlara cinayet işletip bok batağına saplamak en büyük eğlenceleri olacaktı. Fazlı'nın yakından tanıdığı ancak son dönemlerde yaptığı başı bozukluk sebebiyle Mestan'dan ihraç edilmiş olan Ruhi de bu çetenin ileri beri gelenlerinden biriydi. Çetenin lideri ise Fazlı'nın en samimi arkadaşı olan Zafir'in de çok iyi tanıdığı ve her türlü kötülüğü yapmaya yatkın olan Spiro adında Ortodoks bir insti yani cindi. Şadan, Güntürk'le tanışmadan çok daha önceleri Balıkesir'de bir domuz çiftliğinde çalışmaktaydı. Burada çalışırken Mestan şehrinden çiftliğe sıkça ziyarete gelip gitmekteydi. Bu ziyaretleri sırasında birkaç kez Şadan'ın karşısına çıkmış ve ona görünmüştü. Şadan'ın eli ayağı titreyince bakmış ki onu kendine göre bir kalıba sokması mümkün değil ve bakmış ki bu adam korkudan ölecek. O durumda biraz uzaklaşmıştı. Fakat çiftlikten ayrılıp da Güntürk'ün yanında seyyar satıcı olarak çalışmaya başlayınca Güntürk'ün definecilik geçmişi de kendilerine en uygun zemini sağlamaya müsait görünmüştü. Spiro ve çetesi önce Güntürk'ün rüyasında belirli mahalli göstererek burada definenin bulunduğu fikrini Güntürk'ün kafasına sokmuşlardı. Hepsi müsamere kostümü giymiş gibi ışıltılı cübbelerle kukuletalı ve çarıklı vaziyette Güntürk'ün karşısına çıkıp görünmüşlerdi. Biz seni seçtik. Sen çok iyi bir adamsın. Yaz kış, soğuk sıcak, ayaz poyraz demeden dere tepe, köy konak, kasaba kent demeden şu Skoda ile satıcılık yapıyorsun. Buralarda gömürlü olan en büyük defineyi almak senin hakkındır. Bu Pomak köyündeki defineye ait krokinin peşine düş. Bizden sana muhakkak bir yardım gelecektir diye zihninin bir köşesine kıymık batırarak işe başlamışlar. Bundan sonra da zavallı Güntürk asla iflah olmamış, afsunlanmış gibi uykuları kaçacak ve yemeği içmeyi unutacak derecede Rum hazinesinin peşine düşmüştü. Atavi'nin dergahından bazı güçlü kuvvetli talipler, muhipler ve deliler soğan söküm zamanı, kavun karpuz zamanlarında Bandır ve Manyas'ın bazı Çerkes köylerine gidip işçilik yaparlar ve karşılığında da 5-10 çuval soğan ve kışlık kavunla dergaha dönerlerdi. Atavi de tam bu döneme rastladıkları için Güntürk, Şadan ve İlyas'ı kavun karpuza ve soğana göndermişti. Sıkı işten yorulup bunalan ama söz verdikleri için de kaçıp kaytaramayan bu beceriksiz defineciler mahsul sonuna kadar çalışmak zorunda kalmışlardı. Güntürk, İlyas ve Şadan kışlık kavunlarla güz karpuzları ve 20 çuval kadar soğan ve biraz da patatesle dergaha döndüler. Hem aldıkları yevmiyeler ve oradan yiyip içtikleri yanlarına kâr kalmış, hem de dergahın hizmetine koşulmakla dergaha da katkı ve faydaları dokunmuştu. Mevsimlik çalışma sonunda defineyi mefineyi unutmuşlar, üzerlerine musallat olan üç harfli tayfasının ve polis, jandarma, it uğursuz, kopuk ve şark kurnazı köylüler gibi bilumum mahlukatın da şerrinden beri kalmışlardı. Atavi'nin elini öptüler. Atavi de bunlara önce bir güzel konuşup nasihat etti. Güntürk'e Skoda'sını sanayiye çekip tanıdık ustalara tamir ettirmesini, daha sonra az bir sermaye ile muhtar çakmağı, çakı, ayna tarak, makara yumak, el feneri, bel kemeri, çıt çıt, don lastiği, tıraş bıçağı, tıraş sabunu, fırça, saç tokası gibi tek tek göze görünmeyen ama yegan yegan külliyatlı meblağ tutan bir sermaye ile tekrar dürüst ve namuslu satıcı olarak çalışmasını öğütledi. Şimdilik eski yardımcısı Şadan'ı ve İlyas'ı da ayırmadan yanına almasını ve böylece Allah'ın hepsine muhakkak bir rızık vereceğini, azim ve sebatla çalışmalarını ve zorluklardan yılmamalarını, sağlam dostluklarının, sıkı arkadaşlıklarının ve sıdkü sadakatle çalışmalarının kendileri için en büyük bir hazine olduğunu ve yakında semerelerini muhakkak surette göreceklerini söyleyerek onları salavatlayıp desturladı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 100.